Radyomuzun değerli dinleyicileri, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi gelişmeler yaşanıyor ki Amerika Birleşik Devletleri hepinizin de bildiği üzere kapitalizmin, emperyalizmin merkezi olarak tanımlanır, tarif edilir. Bu programımızda biraz kapitalizmin tarihi üzerinde konuşarak, oradan başlayarak kapitalizm çöküyor mu sorusuna açıkçası cevap bulmaya çalışacağız kıymetli hocamla. Değerli bir konuğumuz var. Kendisi iktisat tarihi üzerine araştırmalar yaptı. Gebze Teknik Üniversitesi'nde doktorasını bitirdi. TÜBİTAK araştırmacısı Doktor Abdullah Altun programımızın konuğu bu hafta. Abdullah hocam, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey. Çok teşekkür ederim. Ebu Bekir hocam, çok sağ olun.
Ben de Abdullah Bey hoş geldiniz diyorum. Dinleyicilerimizi de selamlıyorum.
Eyvallah hocam. Şuradan başlayalım isterseniz. Kapitalizm kuşkusuz birdenbire kendiliğinden ortaya çıkan bir süreç değil. Tarihi bir geçmişi, arka planı var. Nereden başlıyor Abdullah hocam?
Şimdi aslında şöyle. Tabii kapitalizm, kapital ifadesi sermaye kavramı. Aslında sermaye biriktirmek şekli ifade edebileceğimiz. Tabii burada aslında dünya ekonomisinde bugünkü manasını biliyoruz. Mesela üretim diyoruz, ticaret diyoruz. Bu kavramlar binlerce yıllık kavramlar insanlık tarihinde aslında. Üretim, yani en basitinden bile bir tarım aletinin üretiminden tutun, tarım ürünlerinin üretimi bile, bunlar binlerce yıllık tarihte mevcut şeyler. Ticaret de binlerce yıllık ticaret rotaları, malum hepimizin bildiği işte İpek yolu, baharat yolu gibi ticaret yolları ya da daha bölgesel Avrupa'daki, Asya'daki bölgesel kalan ticaret rotaları, bunlar hep binlerce yıllık olan şeyler. Yani ekonomik aktiviteler aslında binlerce yıldır vardı ve bu aktivitelerde genelde işte Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika eksenli aslında çok ciddi bir şeyde yığılmıştı. Tüm dünyanın ekonomik hareketleri, aslında toplumsal hareketleri de diyebiliriz. Dünyanın büyük imparatorlukları da buralarda kurulmuştu. İşte Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, herkese yine burada, daha önceki tarihlerde yine birçok yine imparatorluk da var. Onların her biri de zaten böyle küçük bölgelere değil, belki birçok kıtaya yayılan büyük nüfuzlara işaret ediyordu. Birçok üretim ve kendi içindeki ticari aktiviteler dahil olarak. Fakat farklı ana kırılmalar oldu bu dönemden sonra. Yani nasıl diyelim, mesela biriktirme şeyi, zaten bu biriktirmeye yönelik, bu insanın servet oluşturmaya yönelik şey zaten doğal insan yapısından kaynaklı bir yönü var. İnsanın biriktirmeye yönelik bir meyli var. Ve dünya tarihinde doğunun bir zenginliğinin cazibedarlığını gören bir batı ve doğudan batıya akan ticaret rotaları, malum işte ardından gelen Haçlı seferleri yoğun şekilde hep anlatılır sebeplerinden biri olarak da doğunun zenginlikleri, doğunun zenginliklerine erişme, yani zengin olma, biriktirme ve bu zenginlik neredeyse gidip oradan da istifade etme mantalitesi aslında yaygındı. Hı hı. Ne var ki bu genelde bazen bireysel zenginlikler de olabilir, fakat bazen büyük imparatorluklar eliyle, devletler eliyle bu neticede savaşlar eksenli yürüyordu, gidiliyordu, başka ülkelerin zenginlikleri alınabiliyordu. Yani iyi manada gidip o yerleri fethedip imar etme mantığı İslami bir şekilde bakıldığında, ya da batı açısından da gidip bazen yağmalayarak oradaki zenginliği alıp kendi elde etme. İşgal yani bir elde etme var, elde ederek de bir biriktirme. Bu mevcuttu. Ne var ki bütün bu ana rotalar, işte Avrupa kıtası, Asya ve Kuzey Afrika eksenli bu bir yer şeyde bulunuyordu. Bu coğrafyadaydı. Yani haritayı önümüze aldığımızda 11. 12. yüzyıl ticaret rotaları diye harita, başka şeylere bakmaya gerek kalmıyor. Bir Kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya, Anadolu'yu da alıp Asya'ya, Uzak Asya'ya da giden kısma baktığınızda bütün her şey burada yoğunlaşmıştı.
Burada eski dünya. Yani eski, evet, dünya.
Evet hocam. Burada bütün aslında aktiviteler, o imparatorluklar da gelmişti. Bunların üçüne birden nüfuz etmişti, üç kıtaya belki, ama hep burada yoğunlaşmıştı. Ta ki hocam Osmanlı Devleti burada nüfus salmaya başladığında Doğu ve Batı'nın artık tüm hareket noktasını Osmanlı ele almıştı.
Evet.
Batı sıkışmaya başladı. Yani Batı dediğimiz bu, hani bugün şu an aslında küresel gücü simgeleyen, hatta bir yönü üst aklı simgeleyen güç noktası, o nokta aslında öyle bir sıkışmıştı ki, yani doğuya gidemiyor, Akdeniz'de hareket edemiyor. O sıkışma tabii teknolojik gelişmelerin de tetiklemesiyle, işte yani gemicilikle ilgili uzun rotalara seyahat edebilen gemilerin teknik olarak artması, tabii daha o yıllarda yine şey teknoloji, işte kadırgaların değişik şekillerde belki daha yüksek kadırgalar inşa edilmesi, denize daha şey olabilen, uzun yolculuklar yapabilen ve de yön bulmadaki gelişmeler, haritacılık ve benzeri konularda bir o patlamayı bir şey yaptı. Yani bir büyük bir patlamayla neticelendi. Ne oldu? Mevcut bu rotaları bypass edecek şekilde daha uzak rotalar bile olsa, daha uzun rotalar bile olsa hınca hınç Avrupalılar buna odaklandı. Yani gemi alttan ta dolanıp Afrika'nın altından uzak doğuya gitmeler, Afrika'nın daha önce çok yani bu orta da eski dünyanın çok fazla gidip varmadığı Afrika'daki noktalar, Amerika kıtası gibi her yere bir gidiş başladı. İnanılmaz bir şekilde gidiş. Ama şu tabii mevcut zenginliği akışını bypass ederek o zenginliğe ulaşmak, erişmek ya da bilinmeyen bir yerlerde zenginlik varsa onlara ulaşmak,
bunu ele geçirmek
ve toplamak. Evet, ele geçirmek ve bunları da genelde ne yaptılar? Coğrafik keşifler eksenli Avrupa'ya topladılar genelde. Hep topladılar. Bu oradan başlayan bu süreç yine bir şekilde devam ediyor. Bir süreç başladı oradan. Zenginliklerin dünyanın neresinde olursa olsun ulaşılabilen her zenginliğe ulaşmak, maden olur, doğal zenginlik olur ya da insani başka zenginlik olur. Yani altın tabii o eksenli daha bir şeydi, cezbet yönü. Sonrasında tabii insanları köleleştirerek getirip ülkesinde o yönüyle de şey yapma gibi bir zihniyete gelişti. Ama bir biriktirme yine vardı orada. Yani buradan gelenlerle Avrupa bir biriktirme işine girdi. Hı-hı. Bir sermaye biriktirme. Yani aslında kapitalin yükselişinin önemli bir noktasıdır bu bağlamda. Coğrafi keşiflerle
artan. Aslında Abdullah Hocam söylediği bir şeye dikkat çekmek istiyorum.
Buyursunlar
ben de.
Hocam.
Altını biraz daha çizerek, kalın çizgilerle çizerek vurgulamaya ihtiyaç olan bir nokta o da şu. Yani coğrafi keşifleri tetikleyen hususlardan belki en önemlilerinden bir tanesi Osmanlı'nın Avrupa içlerine doğru yaptığı fetihler ve Akdeniz'de kurmuş olduğu hakimiyettir. Hı hı. Yani Osmanlı öncesinde Akdeniz'de İtalyan şehir devletleri hakimdi. Cenova, Venedikler, işte Pisa, Floransa vesaire bunlar adeta Akdeniz'de ve Ege'de cirit atıyorlardı. Ama düşünün 1300'lerde Avrupa'ya geçmişsiniz. Fatih döneminde artık Bosna Hersek fethedilmiş, Adriyatik sahillerine gelmişsiniz. Fatih'in son seferi İtalya biliyorsunuz niyeti. Dolayısıyla Akdeniz'de bu İtalyan şehir devletlerine bir yer kalmıyor. Yani onları batıya, Cebel-i Tarık'a ve açık denizlere mecbur bırakıyor. Hı hı. Tabii teknolojik gelişmeler de bu anlamda önemli. Bir de belki şeyden bahsetmek yerinde olur. Bu ilk kaşiflere İspanya'da işte Ferdinand ve Isabel iki Katolik hükümdarın evlenmesi ve onların finansal destek vermesi bu kaşiflere. Yani Christoph Kolomb bu şekilde seyahatini yapıyor. Ve Doğu zengin bu dönemde bakın bu tarihlere kadar Avrupa dünya tarihinin kıyısında ve köşesinde. Yani bizde bir tabir vardır ya, İrab'da madde yok diye. Dünyanın merkezi Asya. Bütün zenginlik Asya'da. Ve ancak Ferdinand ve Isabel gibi Katolik hükümdarlar, İspanyol kraliyet ailesi bu kaşiflere finansal olarak destek verip seferlerini desteklediğinde aslında iki şey vaat ediyordu bu insanlar. Bir, zenginlik getirmek. Çünkü doğuya gidip zenginlik getireceklerini vaat ediyorlardı. İki, Hristiyanlık için yeni bireyler kazanmak, Hristiyanlığı misyonerlik faaliyetleriyle yaymaktı. Ama sonuçta kazara da olsa Amerika kıtasına gittiler ve ciddi bir talan süreci orada başladı diyeyim ben.
Evet. Hocam şimdi coğrafi keşifler o halde bu işin fitilini ateşleyen kritik noktalardan bir tanesi. Coğrafi
evet,
keşifler
önemli bir kırılma noktası.
Evet. Ondan sonra ne oluyor peki? Amerika kıtası keşfedildi. Sonra şimdi, ne oluyor?
Şimdi tabii bu yağmalama, oradaki zenginlikleri alıp Avrupa'ya taşıma ve benzeri tabii sermayenin ayrı bir yükselişine şahit oluyoruz. Tabii sermaye yükseldikçe sermaye yükseldikçe, tabii çok eski yıllarda şöyle vakalar da var. Mesela ta Japonya'da 1600 küsürlü yıllarda açılan fabrika tabiriyle üretim yerleri, şu bu gibi bir şeyler de var ama onlar daha o zaman daha ilkleri olduğu için çok bir şey görmeyebiliriz belki. Hatta Portekizlerin açtığı yine böyle değişik üretim tezgahı gibi ta 1600'lü yıllardan o yıllarda dünyanın değişik yerlerine bir şey var ufaktan işaret eden. Yani sermaye birikimi coğrafi keşiflerde aslında sonrasındaki sanayi devrimini tetikleyen önemli noktalardan bir tanesi. Hı hı. Nasıl bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz? Şimdi zenginleştikçe zenginleşmek isteyen bir şey var ortada. Bir vizyon var. Zenginleştikçe zenginleşmek isteyen ve sermayeyi de biriktirmiş, hep dışarıdan toplamış ve o arada da bir şöyle bir durum var. Teknolojinin ilerlemesiyle artık üretimdeki kapasite artışı var. Yani üretimde seri üretime geçiş ve neticede bu üretim sadece Avrupa'nın kendi içinde tüketilebilecek bir üretim değil, başka yerlere de bu üretimi götürerek tükettirme.
Bir pazar yani ihtiyacı da var yani.
Pazar ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani önceden sadece gidip zenginlikleri toplayan mantığın üzerine ek oluyor. Hı. Artık gidip o yerlerde oralara pazarlarını da bu ürünleri satarak ayrıca bir zenginleşme kapısı gibi.
Evet.
Ve sanayi devrimi tabii orada kilit bir nokta şu. Yani sanayi devriminle birlikte asıl buharlı gemilerin ortaya çıkışı 18. yüzyılın sonlarındaki gelişmesi ama 19. yüzyılın başındaki de şeyi daha yaygınlaşma süreci aslında küreselleşmede batılı tabiriyle bu ekonomiste falan da yayınlandı Richard Baldwin'in küreselleşmenin büyük çözülmeleri diye kavramlarından birinci büyük çözülme dediğimiz büyük çözülmeyi tetikleyen şey ortaya çıkıyor. Buharlı gemilerin işte buharlı tren olur ortaya çıkması. Niçin? Çünkü artık üretim ve tüketim hiç olmadığı kadar birbirinden ayrışabiliyor. Yani bir ülkede üretirken çok çok uzak coğrafyalara artık daha rahat satabilir hale gelmeniz. Bu küreselleşmenin birinci büyük çözülme denen bir safhası başlıyor o dönemden sonra.
Evet.
Ve tabii bunlar hep yine sermayenin kontrol gücüyle. Yani bazı akademik makaleler de şunu ifade ediyorlar. Ta 19. yüzyılda mesela İngiltere'nin tüm uzak doğuda söz sahibi olmasında da sermayesinin o bölgelerin hepsine yayılmasının etkisi var diye de çok vurgulanmaktadır yani.
Evet.
Ben bu bir araya girebilir miyim?
Buyursunlar hocam.
Hocam güzel şeyler söylüyor da ben dinleyicilerimizin daha iyi anlayabilmeleri için birkaç hususa değineyim. Hı hı. Sermaye kiminden bahsetti hocamız ama bu sermaye özellikle yeni kıta, Amerika kıtasındaki gümüş ve altın madenlerinin Avrupa'ya taşınmasıyla ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani bugünkü Mexico City'deki Zacatecas madeni ve Bolivya, Peru arasındaki Potosi madenleri buralar çok çok değerli gümüş ve altın kaynaklarına sahip. Hatırlar mısınız İbrahim Bey? Birkaç ay öncesinde, belki 6 ay kadar öncesinde Venezuela bir sıkıntıydı değil mi?
Evet.
Amerika resmen Venezuela'nın tepesine çökmek istiyordu. Niye? Tabii. Çok değerli altın madenleri var çünkü.
Evet.
Ciddi bir petrol ülkesi aslında Venezuela.
Yeraltı kaynaklarını ele geçirmek için hocam, evet.
Kesinlikle yani Amerika'nın keşfinden kısa bir süre sonra gümüş ve altın, büyük oranda daha çok gümüş Avrupa'ya aktı. Ve Avrupa'da ciddi bir sermaye oluşumu başladı. Ve bir de buna ilaveten şeyi belki hatırlamak lazım. Max Weber'in protestan ahlakı dediği şey. Yani Almanya gibi, İngiltere gibi, Hollanda gibi ülkeler aynı zamanda protestan. Max Weber şunu diyecek, bu bir tezdir. Protestanlarda İşte eğlenmek yerine daha sıkı çalışmak, çok çalışmak vardır. İsraf yoktur, lükse kaçmak yoktur, biriktirmek vardır, sermaye birikimi. Hı. Dolayısıyla Max Weber şunu diyecek, kapitalist ülkelerle protestan ülkelerin aynı ülkeler olması, ciddi bir çakışmanın olması aslında tesadüfi değildir diyecek.
Evet.
İngiltere protestan, Hollanda protestan, Almanya protestan, Amerika Birleşik Devletleri protestan. Dolayısıyla bu sermaye birikimiyle Max Weber'in iddiasına göre bu protestan ahlak arasında da bir ilişki var. Bugün Amerika'yı siz de girişte bahsettiniz. Ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sıradan bir Amerikalı nasıl tarif edilir? Kısaltma olarak WASP deniyor. WASP. Yani white, beyaz, Anglo-Sakson ve protestan. Yani kapitalizmin en önemli merkezi aynı şekilde protestanlığıyla da biliniyor. Bugün Trump'ın kendisi görmüşsünüzdür. İncil'i eline alarak tekrardan gösterileri durdurmaya çabaladı vesaire. Bu anlamda sermaye birikimi önemli ama Abdullah Bey'in dediği gibi de tabii ki sanayi devrimi her şeyi çok hızlandı. Eric Hobsbawm diyor ki sanayi devrimini anlamak için kritik kavramlardan bir tanesi İngilizce mass kavramı. Yani kitlesel, seri üretiyorsunuz, seri tüketiyorsunuz ve zaman hızlı akmaya başlıyor diyeyim. Ben burada durayım, çok konuşmayayım.
Estağfurullah hocam. Yusuf Kaplan'ın güzel bir tabiri vardı. Hız ve has çağı diye hocam. Tam da tabir ettiğiniz şeye işaret ediyor. Gerçekten de yani hızlı tüketelim, hızlı yaşayalım, hızlı kazanalım, hızlı biriktirelim. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Abdullah hocam peki Amerika kıtasının keşfiyle ilgili bir şeyler söylediniz. Ben biraz mevzuyu böyle hani siyaset ekonomi tarzına, daha doğrusu ekonomi politik tarafa çekmek istiyorum açıkçası. Şimdi Amerika kıtasının keşfiyle oraya giden Avrupalılar, Avrupa'da işte bir iddiaya göre lütfen yanlış biliyorsam Ebubekir hocam düzelsin beni. Yani Avrupa'nın suçlu insanları, yani Avrupa'da istenmeyen insanlar bu kıtaya gönderiliyor ve ciddi anlamda bir kıyım yaşanıyor değil mi? Yani insanların oradaki kaynaklarını bizim bildiğimiz veya zannettiğimiz manada bir ele geçirmek, basit bir şekilde ele geçirmek değil, ciddi anlamda bir kıyım ve kırımla ele geçirme söz konusu değil mi?
Tabii aslında burada bir dönüştürme meselesi de var yapılan şeyde. Yani daha öncesinde tabii tarihte şahit olundu. Yani savaşlar sonucunda yaşananlar hepimizin malumu. Hocamlardan o konularda çok daha enteresan şeyler. Hani hocam Ferdinand'la Isabella'dan bahsetti. Mesela değil mi hocam Kurtuba'yı yakıp yağmalayan ekipte onlardı diye hatırlıyorum.
Reconquista tabii yani yeniden fetih sürecinde Endülüs'te onlar başlıyor. Yani sonuçlandırıyor büyük oranda.
Şimdi ama zaten yani tarz itibariyle Batı gittiği yerde bir dönüşüm yapacağı zaman yıkıp yakma tarzında bir şeyle yürüyor. Zaten Osmanlı'nın en büyük farkı oydu. Gittiği yerdeki kaynakları sömürme gibi değil. Yani belki etkinliğini, verimliğini arttırma tarzında farklı bir algoritmayla dünya ekonomisinde aslında yer etmişliği var Osmanlı'nın. Bu arada da Mehmet Genç hocamızı da anmak isteriz. Yani Osmanlı'nın o çok güzel bir şekildeki yani üç ilkede özetlemesini, Osmanlı ekonomisinin gelişmesini. Fakat Batı böyle değildi. Batı gittiği yere bir yakıp yıkma, orada ne varsa alma, talan etme gibi bir yaklaşımla gidiyor. Tabii Avrupa'ya, Amerika'ya gidildiğinde de buna şahit oluyoruz. Yani Afrika'ya gidildiğinde de buna şahit oluyoruz. Afrika'da örnek. Şimdi belki bazen gruplar halinde de olabilir gemileri, işte değişik ülkelerin yani Portekiz'in olsun başka birçok ülke gemileri, İspanyol şeyleri de olabilir. Gidildiğinde Afrika'ya varılan yerde bir önce savaşla oradaki insanlarla bir şey vardır. Filmlere bile yansıyan bir savaşma havası. Orada bir önce bir hüküm kurma şeyini görürüz, bir hamlesini. Yani oradaki insanlar da tabii neticede sahip olduklarını, yani birçok gidilen yer hiçbir medeniyetin yeşermediği yerler değildi. Yani Afrika'da öyle, Amerika'da öyle. Neticede Kızılderililerin şu an bile yaptıklarına bakınca bir tarım açısından olsun, bir yaşam açısından kurdukları şeylerde bir kendi bir şeyleri vardı. Oluşmuş bir kültür, bir düzen. Şimdi dolayısıyla da onlar da ellerindekileri alın, siz geldiniz bunlar sizindir zaten diye öyle bir şeyde değiller. Onlar da kendi sahip olduklarını verme tarzında değil. Dolayısıyla ne olacak? O savunmak isteyecek. O da o gücüyle onu ellerinden almaya çalışacak. Zorla bir almak söz konusu. Ama bir de bunun üzerine adamın elindekini almakla yetmiyor. Adamı da alıp götürüyorlar.
Evet.
Yani Afrika'dan. Ya köle olarak biliyoruz hani yaşananları ne kadar. Sonra tabii Afrika'daki Batı'nın şeyi artık Amerika'daki Amerika olarak birazcık daha ortaya çıkmaya başladığında tabii zaten Amerika malum artık bu Afrika'dan köle götürme noktasında olsun şu bu. Yani Avrupa'ya tam bir benzeşti yani. Önce Avrupalılar gitti, Amerika'yı Avrupa'ya benzettiler. Ondan sonra Amerika bir yerden sonra öyle bir noktaya geldi ki bu işin hatta bayraktarlığına soyundu bu kapitalist mantalite.
Evet. Hocam sohbet gayet güzel gidiyor. Bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra inşallah konuyu daha detaylı bir şekilde masaya yatırmaya devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda değerli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte bu hafta kıymetli hocamız Doktor Abdullah Altun'u konuk ediyoruz. Malumunuz bu süreçte dünyada ciddi gelişmeler yaşanıyor. Yeni dünya düzeninden bahsediliyor. Biz de programımızda bu hafta inşallah biraz kapitalizmin, küreselleşmenin, emperyalizmin tarihini konuşmaya çalışıyoruz. Hocam aradan önce ben bir soru sormuştum. Bununla alakalı değerli Ebu Bekir hocam eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır?
Var. Birkaç noktaya ben de değineyim.
Buyursunlar.
Şimdi bir ufuk kolomb gibi ilk macera perestler Amerika kıtasına ulaştığında yerli insanlarla, Kızılderili dediğimiz bizim, yerli insanlarla karşılaştığında aslında bir şaşkınlık oluyor. Niye? Çünkü insanları bir defa bir çocuksu ve masum görüyorlar. Yani öyle vahşi insan değiller. İki, bunlar zenginliğe sahipler, altın kaynaklarına sahipler. Üç, dinleri de köklü bir din değil. Yani Hristiyanlığa geçirilebilecek insanlar olarak da görülüyor. Dolayısıyla keşiflerin amaçlarına bakıldığında zenginlik var, altın var, misyonerlik faaliyetlerine uygun bir ortam. Kolomb geri geldiğinde bu anlatılar yeni ne diyelim macera perestlerin Amerika kıtasına doğru gitmesine dolayısıyla ciddi anlamda talan ondan sonra başlayacak.
Yani Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfinden sonra öyle mi hocam?
Tabii ki. Yani işte Hernan Cortez gibi İspanyollar ya da Francis Pizarro birisi Azteklerin olduğu yere, diğerisi işte Latin Amerika'nın kuzeyinde İnka medeniyetinin olduğu yere gidip bunlar hakimiyetlerini kuracaklar ve yereldeki bütün doğal kaynaklara tabiri caizse çökecekler. Ondan sonra başlayacak. Bir de siz sordunuz ya yani suçlular mı buraya geliyordu diye. Suçlular değil de ama benim aklıma gelen bir şey şu. Avrupa'dan bir kısım insan vardı ki bunlar Avrupa'dan kaçmak zorunda kaldı. Bunlar kimler? Protestanlardı. Yani Martin Luther'in ortaya çıkmasından sonra, yeni bir mezhep olarak Protestanlığın ortaya çıkmasından sonra Avrupa'da çok ciddi mezhep savaşları yaşandı. Yani çok büyük sayıda Protestanlar öldürüldü, katledildi. Bir kısım Protestan da Amerika'ya kaçmak zorunda kaldı.
Hocam o zaman ötekileştirilen Avrupalılar gitti diyebilir miyiz tam olarak?
Yani tabii bir bunların sayısını ben en azından bilmiyorum. Net bir rakam vermek kolay değil. Kimisi Avrupa'da kaldı ve süreçle Avrupa birlikte yaşamayı öğrendi. Protestanlara da hayat hakkı vermeyi öğrendi. Ama bir kısmı Amerika'ya giderek işte WASP dedik. Bugünkü Amerika'nın da Protestan bir devlet olmasına neden oldu diyebiliriz.
Evet. Peki Abdullah Hocam şimdi... Evet. Biraz sanayi devrimini konuştuk, coğrafi keşifleri konuştuk. Hocam, kıymetli hocam programdan önce demişti ki bu Bekir hocam, bu konuların her biri ayrı bir program başlığı, belki tek tek konuşmak lazım. Gerçekten de öyle. Biraz bu programımızı biraz özet mahiyetinde, bir dibace mahiyetinde inşallah değerlendirelim. Böyle parça parça kısa kısa geçmiş olalım konuları. İnşallah başka programlar vesilesiyle yine konuşuruz. Şimdi küreselleşme kavramı deyince insanların zihinlerinde bugün en azından öyle söyleyelim. Bir yani dünyanın bir küresel köy haline geldiği, iletişim kanallarının, iletişim kaynaklarının çok yoğun bir şekilde arttığı, daha sonra insanların birbirleriyle iletişim kurmalarının kolaylaştığı, mesafelerin kısaldığı, dünyanın bir köy haline getirildiği düzen akla geliyor. Bu bir açıdan bakıldığında güzel bir şeymiş gibi görünüyor. Peki küreselleşmeyi tarihsel bağlamda nasıl ele almak lazım? Küreselleşme iyi bir şey midir? Yoksa bugün gelinen noktada küreselleşmeyi nasıl değerlendirmek gerekir?
Şimdi bir kere şunu orada belirtmek lazım. Yani sermaye sahipleri, artık kapitalist mantalite de diyebiliriz belki, yan yana koysanız savaşları, bütün savaşları tarihteki, sonra yapılan anlaşmaları, bilhassa Osmanlı ve Batı ilişkileri açısından bile diyebiliriz, yapılan anlaşmaları karşılarına koysanız, o kadar net bir şekilde bir strateji dahilinde bir dönüştürme faaliyeti gözüküyor. Yani bir üst akıl da denebilir belki Batı tarzında. Fakat aslında bu şu gibi gözüküyor. Sermayeyi yoğun şekilde sermaye sahip olan birilerinin bu sermayeyi daha fazla arttırmak için nasıl bu sermayeyi kullanırım meselesinin iyice şey olmuş hali artık onlar açısından. Profesyonelleşmiş hali gibi bir şey ortaya çıkıyor.
Kurumsallaşmış hali, evet.
Kurumsallaşmış hali gibi bir dönüştürme faaliyeti. Yüzlerce yıldır süregelen ve bu daha sonra işte dediğimiz gibi sermaye birikimi orada iyice ayyuka çıktığında daha fazla ayyuka çıkan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ve şu var, mesela bazı anlaşmalarda bakıyoruz, yani bu dönüşümle ilgili mesela çok temel şeylerden dedim. Osmanlı'daki bazı üretim altyapılarıyla ilgili çok ucuza bazı kumaşların satılması gündeme geliyor mesela Batı'dan, o bir savaş neticesinde falan. Hı-hı. Şimdi çok ucuza bize önce bir ürünü veriyorlar. Strateji gereği. Ürün bizim içeride üretim maliyetimizden çok daha düşüğe gelince adım adım adım adım, tabii bu adamlar için yatırım maliyeti aslında, adam bize ucuza satmıyor. Bizim adım adım tezgahlarımız şu patladıktan sonra aynı ürünü bize daha pahalıya satar hale geliyor. Yani dünyada bir şey yapacakları zaman böyle bazen çok ucuza gelip sistemi çökertip kendi sistemlerini kurma gibi algoritmaları var. Şimdi burada ikinci büyük çözüme diye bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu küreselleşmenin şu anki, yani şu noktaya gelişimizin en önemli ikinci kırılmayla geldik. Buna küresel değer zincirleri devrimi şeklinde bir ad da konuyor. Hı hı. Tabii bu noktaya gelirken birinci büyük çözümlerin üzerinden İngiltere'nin malum dünyadaki şeyi etkisi malumdu. Bunun üzerinden Amerika'nın bir yükselişine şahit olduk ve Amerika'nın tetiklediği bir Japonya'ya örneğine, bir de Amerika'nın bir şekilde tetiklediği bir Almanya gibi üretim merkezlerine şahit oldu dünya. Evet. Yani ikinci büyük çözüme 1990'lara doğru gerçekleşti. Bu 1990'lardan önce ama Almanya gibi, Japonya gibi, ki ABD kendisi de dünyanın en büyük üretim merkezlerinden hala. Bu üçü de dünyanın şu an, Çin'i de katarak dünyanın en büyük dört üretim merkezi. Bunlardan üçünün yükselişine şahit oldu dünya. Ve bu Amerika'nın aslında kendi, hem Amerika'nın gücü bir de Amerika'nın tetiklediği yükselişlerdi bunlar. Sonrasında 1990'lara geldiğimizde artık üretim alt safhaları ayrışmaya başladı. Yani önceden bir fabrika bir ülkede bir ürünü üretiyorsa diyelim, yani tabii yine başka yerlerde arama falan geliyordu ama o kadar alt parçalar başka ülkelere dağıldı ki üretim safhalarının, yani bir bisiklet 20 tane farklı ülkeden parçalar içerir, katma değer içerir hale geldi. Ondan sonra otomobillerin yapımındaki durum ortada. Ve bu süreçte ülkeler üretim açısından çok iç içe oldular. Ve bu sermaye yine tabii burada ön plandaydı. Yani bilhassa Amerikan firmalarının da tetiklediği. Nasıl? Yani tabii Avrupa firmalarının da bir yönü var ama asıl Amerika eksenli şu anki vardığımız noktaya geldi. Sermaye üretimini kendi ülkesinde yaptığı üretimin başka safhalarını başka ülkelere taşıdı. Burada da yine bir kendileri açısından bir optimizasyon var. İş gücü maliyetlerini düşürme, kaynaklara kolay erişim, pazar yerine yakınlık ve benzeri birçok tabii parametreyi dikkate alarak kendilerini optimize edecek şekilde üretimi dağıtmaya başladılar. Dünyanın birçok yerine inanılmaz şekilde sermaye üretimi dağıtacak şekilde gitti. Hatta tabii bu bir yandan da şeyi, yani bir ara %80'i diye bir istatistik diyordu Birleşmiş Milletler'in bazı araştırma kuruluşlarının raporlarında. Yani dünyadaki küresel yatırım ve ticaretin %80 kadarı çok uluslu firmaların koordinasyonundaki küresel değer zincirleri yürüyor gibi bir ifade kullanıyorlar. Şimdi tabii küresel değer zincirleri kavramını biraz değiştirdiler ama yani küresel firmaların, çok uluslu firmaların, küresel sermayenin ne kadar aslında ki şu an dünya ekonomisi dediğimiz ekonominin ne kadar aslında çok etkin olduklarını gösteren bir ifade bu. Ama bir şey daha var. Bunda şunun da etkisi oldu tabii. Teknolojik gelişmeler, dijitalleşme ve benzeri şeyler
üretimi bu kadar az safhaya bölüp dünyaya dağıtıp bunu da koordine edebilmeyi, yani bir fabrikayı 10 farklı ülkede alt safhasıyla yürütebilmeye olanak sağladı. Ve tabii bunu yapabilmenin de tabii bir şeyi var. Hem teknik yönü var hem de bu bir güç istiyor. Yani sermaye gücü var, onu yönetebilecek bir yönetim yetkinliği gibi bir sürü şey. Tabii burada ne oldu? Bu çok önemli bir nokta. Şu an günümüzdeki aslında tabii bunu çok önemli bir nokta, ona değineyim. Bir de kültürel değer zincirleri diye bir kavram var. Hı hı. Yani küresel değer zincirleri var ama bu küresel değer zincirlerin altında bunları besleyen, bunları yeşerten kültürel değer zincirleri gibi kavramlar var. Mesela dini öğeler bu işin bir boyutuna geliyor. Çünkü bu motifleri sermaye hareket ederken bir şeye temellendirerek yapıyor. Hollywood mesela bunun bir tarafında.
Sinema.
Yani küresel sermayenin tabii ürettiği ürünlere talep oluşması meselesi var. Başka ülkelerde bu sermayenin yer edebilmesi için bir sürü uluslararası kuruluşun buna yönelik önerileri, yorumları ya da bir düzenleme atmosferi, yani hani regulasyon dediğimiz düzenleme kurumları gibi uluslararası bir sürü kurum var. Mesela şu an bile bir küresel bir konu oluyor, Birleşmiş Milletler var, işte bir mesele oluyor, işte sağlık, Dünya Sağlık Örgütü'nden bahsediyoruz. Bunlar aslında dünyadaki meselelere kendilerince bir müdahale edip düzenleme, yönlendirme gibi roller üstleniyorlar. Yani bu gelinen noktada aslında hem bu tip kurumların hem kültürel başka öğelerin çok büyük rolleri oldu. Ve dünya inanılmaz bir şekilde bir küresel ağla örüldü her yer. Evet. Sonra ne tabii uçuşlar her yandan, ticaret her yandan, yani haritada bunların haritaları var. Dünya deniz ticaret haritaları, dünya uçuş haritaları gibi inanılmaz bir noktaya gelinmiş vaziyette. Hızlı hızlı gidiyor. Tabii Covid-19 sonrası bunlar birden biraz da uçuşlar kesildi ama yani böyle bir noktada bir dünya ile karşı karşıya kaldık. Tabii bunun bir de bunun bir yönü, bir şey daha var. Bizler de ekran karşısına geçen, internetin bir ucunda birçok insan bir şekilde, yani Afrika'nın uçlarına bile hatlar döşen, internetin inanılmaz şekilde herkese ulaşır noktaya geldi. Algı yönetimine uğrayabilecek şekilde ekranların karşısına yerleştirilmiş insanlık var bir de. Yani küreselleşmenin bu boyutu da var. Bu insanı istedikleri yöne, istedikleri tarafa, istedikleri tüketim alışkanlığına, istedikleri modaya yönlendirme gücü de bir yanında. Şimdi böyle aslında bir şeyden bahsediyoruz. Hani bir çok yönlü, çok bileşeni olan bir gelişmeden bahsediyoruz. Yoksa birileri çıkıp biraz ben zenginim, hadi bu dünyayı dönüştüreyim, şöyle büyük firmalar kurayım, kolay bir şey değil. Öyle evet. Olmuş bir şey değil. Çok organize yani.
Evet. Peki Ebubekir Hocam, şimdi Abdullah Hocam biraz küreselleşmeyi kavramsal çerçevesiyle aktardı. Siz aynı soruyu size soracak olsam neler söylemek istersiniz? Yani küreselleşme kavramı nereden başlıyor ve hakikaten bizim muhayyilemizde oluşturulan şekliyle küreselleşme iyi bir şeydir, güzel bir şeydir diyebilir miyiz?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında sanayi devriminin ikinci aşamasında, yani 1850'lerden itibaren hayat çok hızlı akmaya başladı. Hı hı. Günümüz kadar hızlı akmıyordu ama telefonun icadı, telgrafın icadı, efendimizin buharlı vapurlar, trenlerle beraber hayat hızlı akmaya başladı. Dolayısıyla iktisat tarihçileri aslında 1870'lerden sonraki dönemi ilk globalleşme, küreselleşme dalgası olarak açıklıyorlar. Bugün tabii çok daha hızlı bir küreselleşme var. Yani buna küreselleşmenin kaçıncı versiyonu diyebiliriz bilmiyorum. Hani sanayide endüstri 4.0 diyoruz ama küreselde ne nasıl bir numarası
yani, bilemiyorum. Hocam genelde ikinci büyük çözülme olarak bugünü ifade ediyorlar ama üçüncü büyük çözülmenin de arifesindeyiz gibi bir ifade
doğrudur.
Var.
Doğrudur. Benim kanaatim kapitalizm vahşidir ve acımasızdır. Yani az önce yine sanayileşmeden vesaire bahsettik. Yani dünya sanayileşmeyle beraber aslında en kaba biçimiyle iki grup ülkeye ayrılıyor. Yani ham maddeyi üretenler ve bu ham maddeyi alıp mamül ürün işletip daha sonra bunları piyasaya daha ucuz bir şekilde sürenler. Ve çoğu zaman sanayide önde olan ülkeler pazar arayışlarında yeni pazarlar açabilmek için çok acımasız davranıyorlar. Çoğu zaman zor kullanmaktan, savaşmaktan geri çekinmiyorlar. İşte bugün Çin'le yapılan ticari anlaşmazlıklar, ticaret savaşlarından bahsediyoruz değil mi? Hı hı. İki örnek vereceğim. Bizim coğrafyamızda dinleyicilerimizin bileceği 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması. Bu anlaşma nedir? Aslında Osmanlı'nın siyasi ve ekonomik olarak zor bir durumda olduğu, özellikle Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'ya karşı yabancı güçlerin desteğine ihtiyaç olduğu bir anda İngiltere'nin desteğini almak için yapılan ama İngiltere'ye çok ciddi ticari imtiyazlar veren bir serbest ticaret anlaşması. Sonuç ne oluyor? Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yerel üreticiler piyasaya giren İngiliz ucuz mallarıyla rekabet edemez hale geliyor. Loncalar çözülmeye başlıyor vesaire. Osmanlı'daki bir savaşla olmadı. Yani Osmanlı'nın zafiyetini İngilizler kullandı. Ama başka bir örneği Çin'den verecek olursak, mesela Haşhaş savaşları var. 1842-43 yıllarında Çin limanlarını serbest ticarete açabilmek için İngiltere savaşmaktan kaçınmayacaktı. Ve bu Haşhaş savaşlarının sonucunda imzalanan Nanking anlaşmasıyla 10 kadar Çin limanını serbest ticarete açacaktı. Dolayısıyla kapitalizm çok vahşi bir şekilde ilerliyor. Yerel ve geleneksel üretim tarzlarına asla izin vermiyor. Evet. Bu anlamda ben kapitalizmi oldukça vahşi görüyorum. Küreselleşme aynı şey midir kapitalizmle? Bunlar belki tartışılabilir. Abdullah Bey'in dediği gibi de aslında üçüncü bir dalga küreselleşmenin eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir taraftan yapay zeka, diğer taraftan işte Elon Musk'ın uzaya attığı uydular, binlerce uyduları düşünün. Yani yeni bir aşamaya geçmek üzereyiz. İnşallah hayır olur diyelim.
İnşallah. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bir 5-6 dakikamız falan kaldı. Abdullah Hocam şimdi Amerika'daki güncel gelişmeleri de isterseniz biraz değerlendirelim. Şimdi Amerika özellikle işte SSCB'nin yıkılmasından sonra yani Soğuk Savaş'ın bitimiyle beraber dünyanın süper gücü haline geldi. İşte 2000'de Putin'in Rusya ile iktidara gelişi, ardından yaşayan 11 Eylül saldırıları, Amerika'nın Irak'ta bir anlamda işte işgali, savaşı kazanmış gibi görünse de kaybettiği şeyler falan. Gelinen noktada artık Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi anlamda büyük problemlerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Şimdi kapitalizmin merkezi olarak hep biz Amerika'yı biliyoruz, sayıyoruz, evet, zikrediyoruz. Ki siz işte bir takım Avrupa ülkelerinden de bahsettiniz, Çin'den de bahsettiniz ama yani kapitalizmi merkez olarak Amerika'yı görecek olursak Amerika'nın içinde bulunduğu durum kapitalizmin de bir anlamda çöküşü anlamına gelir mi?
Şimdi aslında bu soru çok güzel bir soru. Şu soru tam şu noktada önemli. Acaba küreselleşme ya da yani tabii küreselleşme dediğimiz kavram aslında kapitalist mantalitenin küresel hegemonyası eksenli bir role büründü. Bayağıdır. Yani böyle bir role büründü. Tabii bu biraz dünyada genel bir şeyi bunalttı. İnsanlığı da bunalttı. Dolayısıyla buna bir tepki ve bu Covid-19 sonrası ulusal ekonomilerin tekrar, ki bu ticaret savaşları da o eksenliydi, artan korumacılık, tekrar yerli ekonomilerin yükselişi mi gibi şeyler tabii hem biraz da gözlemledik, öyle bir şey var mı sorusunu hatıra getirdim.
Evet.
Fakat şöyle önemli bir konu var. Şimdi acaba gerçekten böyle bir şeyle mi karşı karşıyayız, zayıflamayla, yoksa yeni bir küreselleşme dalgası için eski mekanizmanın kırılmasıyla mı karşı karşıyayız sorusunda benim bazı şüphelerim var.
Evet.
Şöyle var. Şimdi bunlar her biri tabii senaryo olarak bakabiliyoruz. Şu an şu kesin şudur gibi demekten ziyade alternatif senaryolardan biri şu an malum Covid sonrası da ulusal ekonomiler kendi içlerinde tabii ulusal yerel üretime ehemmiyet verecekler. Yerel ekonomilerin yükselişi. Bu kavram dursun. Ama yerel ekonomilerin yükselişi her zaman acaba yerelin yükselişi manasına mı gelir diye bir soru soruyorum. Çok yani belki şey bir cümle olacak ama şimdi şöyle ifade edeyim. Amerika'daki durumu aslında dünyadaki bazı güçlerin mücadelesi olarak ben görüyorum. Bu güçler de acaba daha önce Amerika ve Rusya eksenli, çift kutuplu, Soğuk Savaş dönemlerindeki bir algoritmayla dünyada bir dengeler oluşturur. Şimdi yeni gelinen 3. Büyük Çözülme döneminde acaba Amerika ve Çin eksenli iki kutupla yeni bir düzen mi oluşturma kaygısındalar sorusunu sormak lazım. Bu zaten bazı şeyler cevabını içerebiliyor. Hı hı. Fakat başka bir şey daha var. Çin bu 2. Büyük Çözülme dediğimiz küresel değer zincirleri devriminde yükselen Çin oldu.
Evet.
Evet, yani Çin'i yükselten de Amerika oldu. Aslında daha öncesinde de Japonya, Almanya gibi ülkeler de var yükseldikleri. Ama bunların yükselişi böyle değil. Yani bunlar Çin tarzı yürümediler. Çin binlerce yıllık geleneği olan bir biliyorsunuz bir ülke. Yani Çin o arada öyle bir noktaya geldi ki belki de yani bilgi olarak da teknoloji olarak da şu an geldiği noktada 2018'deki örnek üretilen patent başvurularının yapılan 3 milyon küsür yarısını Çin tek başına yapmış. Hı hı. Amerika'nın da 3 katı bu. Ki Amerika tüm beyinleri düşünün. Amerika üniversitelerinin topladığı bir şeyden bahsediyoruz yani ekosistemden. Şimdi ve bu ikinci büyük çözülmeyle Çin öyle bir yükseldi ki Çin artık öne alınamayacak gibi yükselince bir iddia şöyle atıldı. Amerika Çin'i durdurmak için ticaret savaşlarını başlattı gibi. İddialar da şeydi, Amerika ile Çin arasındaki işte ticaret açığı gibi. Fakat işin teorisini bilenler dedi ki ya bu bürüt bir açık. Katma değer cinsinden bakıldığında öyle bir dert yok. Amerika bunu niye yapıyor derken biraz daha incelince bir bakıldı ki Çin teknolojik gelişmeyi, teknolojik ilerlemeyi alıyor. Yani aslında dünyadaki birçok şey önünde ilim ve ilimde teknolojideki ilerleme, bilgi ve teknolojik ilerleme ardından gelen bunun da gücü tetiklemesiyle, yürüyüşüyle yapılmış yani. Aslında hep arkada yine bir şey var. Bilgi ve teknoloji gücü var arka planda yani dünyada hakim olmada. Çin bu noktada ipi göğüsleme noktasına geldi. Aslında buradaki kavga şu an dünyadaki hem teknolojik liderlik, ekonomik liderlik de onun arkasından geleceği düşünülüyor. Çünkü şöyle özetleyeyim aslında. Şimdi bir gazete, önemli bir gazete, şöyle bir yazı yazdı yabancı gazete. 2030 yılına kadar yapay zekada ipi göğüsleyen 2100'e kadar dünyayı yönetir diye bir haber. Hı-hı. Buraya tabii Putin'in bu yapay zeka ile ilgili söylediklerine yer verdi ve benzeri konuları ve şunu not olarak belirtmiş. Şu an ipi önde, yani ipi göğüsleme ihtimali en yüksek olan, yarışı önde götüren de Çin demişler. Şimdi baktığımızda Çin'deki yani yapılan teknolojik şeyler, patentlerden görüyoruz, faydalı model başvuruları, şu bu falan filan. Çin açık ara önde yani. Dünyada açık ara önde bir noktada. Şimdi bununla birlikte Amerika'da bir, yani Amerika eksenli bir şey var, bir mücadele var ama acaba birileri Çin'i yükseltmek istiyor da Amerika'daki başka bir grup bunu mu engellemek istiyor? Gibi bir şey de olabilir söz konusu. Yani bir çift kutuplu bir yapı yapmak isteyen bir düşünce olabilir. Ama bir de şu olabilir, Çin'e yüklenip Amerika'yı da zora sokarak belki Amerikan sermayesinde bir şey, bir hareket de olabilir bir kenarda ama Amerika'daki belli gruplar buna direniyor da olabilir. Hı hı. Burada yalnız şu soru hatta geliyor, hemen onda hızlıca değineyim. Yani bu üçüncü büyük çözüme dediğimiz olası riskli bir durum olarak nasıl ortaya çıkabilir? Şöyle ortaya çıkabilir, tekrar teknoloji ve bilgide tekrar öne geçecek şekilde mevcut şu anki ilişkiler ağı, küresel değerle kurulmuş ilişkiler ağını kırıp yeni patentlerle, ileri teknolojilerde yeni patentlerle, yeni ürünler tanımlayıp, hatta ufak değişikliklerle bile olabilir, ufak inovasyonlarla yeni ürünler tanımlayıp yeni zincirler oluşturmak ve üçüncü büyük çözümün en önemli yanı insan ve makineyi ayırmak istiyorlar. Artık robotlaşan makinelerden söz ediliyor. İnsan ve makineyi de ayırıp üretimler yerelde olsun diyorlar. Herkes kendi üretimini yapsın ama biz öyle yeni teknolojik ürünlerle gelelim ki bu mevcut ikinci büyük çözülmeyi de kıralım. Hı hı. Öyle ürünlerle gelelim ki yine üretim hatlarını, robotik üretim hatları dediğimiz Endüstri 4.0'ı içeren, 5G'nin kullanılabildiği, yapay zekanın olduğu, nesnel internetin olduğu yeni üretim hatlarını her ülkeye satalım bu sefer tekrar. Çünkü dünya tıkandı, küresel değer zincirleri 2008 krizinden sonra gerilemeye başladı şu an dünyada. Bu böyle gitmez diyorlar. Küresel sermaye kaybedecek. Ne yapalım? Öyle bir algoritmayla yerel üretim gibi gözüksün. İkinci büyük çözülme kırılsın bununla ama üçüncü büyük çözülmede de öne geçireceğimiz birkaç ülke, Çin'de olur, Amerika'da yeni sermaye ürünleri üretsinler. Bu sermaye ürünleri yeni olsun ve büyük paralarla her ülkeye satalım. ara malları yine biz satalım. Hı hı. Asıl buradan kazanalım yani.
Evet. Peki hocam, değerli Ebubekir hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Yani kapitalizm çöküyor, Amerika bitti, Amerika biterse kapitalizm çöker diyebilir miyiz hocam? Sizden de kısaca alayım, ondan sonra kapatalım programımızı.
Tabii Amerika şu anda kapitalizmin merkezi görünüyor. Kapitalist sistem doğası itibariyle çevredeki ülkelerin ya da geri kalmış ülkelerin sömürülmesine dayanıyor büyük oranda. Ve kapitalist yarışta işte bir teori, bağımlılık teorisi, İşte ülkeleri iki gruba ayırır. Merkez ülkeler, kapitalist ülkeler ve çevredeki sömürülenler. Hı hı. Diğer bir dünya sistemi teorisi üçüncü bir kategori koyar. Aradaki yarı çevre ülkeler. Ve işte Türkiye mesela yarı çevre ülkelerden birisi olarak adlandırılır. Yani Türkiye gibi ülkeler ne bir alt kümeye düşmemek için çalışırlar ama bir üst lige, süper lige çıkmak için de çabalarlar. Yani G20'ye, G7'ye girmek için çabalarlar. Hı hı. Abdullah Bey de Japonya'dan sıkça bahsetti. Japonya bunu başaran ender ülkelerden bir tanesidir. Yani yarı çevre konumundan tamamen merkeze, kapitalizmin merkezine geçebilmiş bir ülke. Merkezdeki ülkeler de hiçbir zaman teknolojisini başkalarıyla paylaşmak istemez. Ancak o teknoloji çöpe dönüştükten sonra genelde işte 3. dünya ülkeleriyle vesaire paylaşıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın çöküşünün öyle çok kolay ve yakın olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Hı-hı. Ama ciddi bir krizden geçtiğini düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de, Asya'da ve İslam dünyasında olan ülkeler, bireyler olarak aslında bu kriz süreçlerine hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani yerli üretim, yerli teknoloji gibi şeylere ağırlık vererek aslında bu krizlere biraz daha sağlam hazırlanabiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
Krizlerden fırsat çıkarabiliriz değil mi hocam?
Kesinlikle öyle, kesinlikle.
Eyvallah, çok teşekkür
hocamın
ederiz.
Hocamın bu noktada dedikleri çok önemli. Bununla birlikte tabii bizim güvendiğimiz ülkelerle, işbirliği yapabileceğimiz ülkelerle kendi aramızda değer zincirleri oluşturmamızın özel bir önemi var. Hı hı. Yani bunu da başarabilince belki bazı küresel ekonomideki dönüşümleri tetikleyebiliriz.
Eyvallah.
Tek başına da olmuyor bu yani hocam.
Eyvallah.
Doğru. Doğru.
Keyifli, güzel bir söyleşi oldu. İnşallah hocamın yine en başta değerli Ebubekir Ceren hocamın ifade buyurduğu gibi başka vesilelerle bu yine bu programımızda inşallah bu konu başlıklarını ayrı ayrı uzun uzun konuşma imkanı olur. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim Abdullah hocam.
Ben çok teşekkür ediyorum. Ebubekir hocama çok teşekkürler. İbrahim Bey çok sağ olun.
Eyvallah.
Çok keyifli bir sohbetti.
Eyvallah. İstifade ettik. Ebubekir hocam size de çok teşekkür ederiz. Güzel oldu.
Ben teşekkür ederim. Abdullah hocamın da katkıları önemliydi. Dinleyicilerimizi selamlıyorum. İnşallah haftaya görüşmek üzere diyorum.
İnşallah hocam. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. Programımızda kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte Doktor Abdullah Altun hocamızı konuk ettik ve küreselleşme konusunu, kapitalizm konusunu masaya yatırdık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Sayılı günler diliyoruz.